SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya federal siyasetinde 2025 yılı ulusal güvenlik meselesiyle açıldı. İlk olarak Timor Denizi Antlaşması müzakereleri sırasında bilgi edinmek amacıyla Timor-Leste hükümetinin kabine odasına dinlediği yönündeki suçlamalar yeniden gündeme geldi. Ardından Ağustos ayında hükümet, Avustralya İstihbarat Teşkilatı ASIO'nun İran'ın Avustralya'daki Yahudi topluluğuna yönelik en az iki antisemitik saldırının arkasında olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Başbakan Anthony Albanese bu duruma sert bir şekilde yanıt verileceğini duyurdu.
A short time ago we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled.
Kısa bir süre önce İran'ın Avustralya Büyükelçisi'ne sınır dışı edileceğini bildirdik. Tahran'daki büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldık ve tüm diplomatlarımız şu anda üçüncü bir ülkede güvende. Ayrıca hükümetin İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmek için yasa çıkaracağını da söylemeliyim diye konuştu Albanese. Başbakan İran'ın saldırılarının Avustralya'daki toplumsal uyumu zayıflatmayı hedeflediğini ve bunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu yıl yayınlanan İslamofobiye ilişkin bir rapor bunun ne kadar büyük bir risk oluşturabileceğini de ortaya koydu. İslamofobiyle mücadele özel müsteşarı Aftab Malik tarafından hazırlanan raporda 7 Ekim Hamas saldırısından bu yana Müslüman karşıtı olaylarda %30'luk bir artış kaydedildiği belirtildi.
We have seen Muslim women and children targeted.
Müslüman insanların ve çocukların yaptıkları şeylerden dolayı değil, kimlikleri ve giyim şekilleri nedeniyle hedef alındığını gördük diye konuştu Aftab Malik. İslamofobi kayıtlarının eş genel müdürü Sharara Attai'ye göre federal hükümetin bu konudaki yanıtı çok yetersizdi. Ancak Anthony Albanese ise farklı düşünüyordu.
We have strengthened Commonwealth hate crime.
Nefret söylemine karşı genel olarak yasal düzenlemeler yaptıklarını, ırk, din veya milliyet temelinde bireyleri veya grupları hedef alan şiddet tehditlerini suç haline getirmek üzere federal nefret suçları yasasını güçlendirdiklerini söyledi başbakan. Bu arada hükümet Avustralyalıların birbirleriyle iyi geçinmesini umduğu kadar seçmenlerle de arasının iyi olmaya devam edeceğini umuyordu. Buna göre Mayıs ayında federal seçim yapılması kararı verildi.
My fellow Australians. This morning I visited the Governor General.
Sevgili Avustralyalılar, bu sabah genel valiyi ziyaret ettim ve ekselansları 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü seçim yapılması tavsiyemi kabul etti diye duyurdu Albanese. O seçimde İşçi Partisi sadece hükümette kalmakla kalmadı, aynı zamanda rekor sayıda sandalye kazandı. Başbakan ertesi sabah seçim bölgesi olan Marrickville'i gezerken keyfi yerindeydi. Buna karşılık muhalefet lideri Peter Dutton Queensland'deki koltuğunu kaybetti ve sessizce ortadan kayboldu. Yeşiller Partisi lideri Adam Bent de Melbourne'daki sandalyesini kaybetti. Anthony Albanese ikinci dönem gündemini açıklamakta vakit kaybetmedi.
The positive program we took to this election.
Bu seçime götürdüğümüz olumlu program Avustralya halkının öncelikleriyle şekillendi diyen başbakan, hükümetin önlerindeki 3 yılı Avustralyalıların hayatlarında ve geleceğinde olumlu bir fark yaratmaya adayacağını söyledi. Bu oldukça zor bir görevdi. Eğitim Bakanı Jason Clare yeni parlamentoda ilk iş olarak başbakanın HECS borçlarında %20 indirim yapmak üzere verdiği sözü yerine getirdi.
The average HECS debt today is about 27 grand.
Eğitim Bakanı ortalama HECS borcunun o gün yaklaşık 27 bin dolar olduğunu ve bu borcun yaklaşık 5500 dolar azalacağını söylüyordu. Yine de hükümet bu yıl sürekli gündeme gelen endişeleri Yani endeksleme sürecinin vergi sistemi üzerinden geri ödemeler uygulanmadan önce daha fazla borç biriktirdiği veya HEX sisteminin kadınları dezavantajlı duruma soktuğu ve daha büyük borçlarla mezun oldukları için erkeklerden daha az kazandıkları konusunu henüz ele almadı. Cinsiyete dayalı şiddet konusunda mücadele eden aktivistlerin uzun süredir talep ettiği konularda da ilerlemeler oldu. Her yıl üniversite kampüslerinde 14 binden fazla cinsel saldırı gerçekleşiyordu. Hükümet milletvekili Carol Berry'nin parlamentoda söylediği gibi Ağustos ayında ulusal bir yüksek öğretim regülasyonu oluşturmak üzere hazırlanan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti.
This policy is going to have a hugely meaningful impact.
Bu yasa mağdurlar için adalete giden bir yol açacak ve cinsiyete dayalı şiddetin sona ermesini sağlayacak ve kurumsal liderlerden değişime aktif olarak liderlik etmeleri beklenecek diyerek anlattı Berry yasa tasarısını. Hükümet 2025'te yaşlı bakımı konusuna da eğildi. Evde destek hizmeti almak için uzun bekleme listeleri hakkında bu yıl çok konuşuldu. Sonuç olarak potansiyel evde bakım hastaları ve yaşlı bakım tesislerinde yaşayan sakinlerin kendi bakımlarını yapmak için ceplerinden daha fazla para çıkmasına karar verildi. Yaşlı Bakım Bakanı Sam Ray, bu değişikliklerin yaşlı Avustralyalıları onurlandırmak ve sistemi sürdürülebilir kılmak için olduğunu söyledi. Ancak bu konu yoğun tartışmaların odak noktası oldu.
The updated program that allows older people to stay in their homes.
Yaşlıların evlerinde ve kendi çevrelerinde mümkün olduğunca uzun süre kalmasını sağlayan güncellenmiş programın doğru destek ve bakım getirdiğini iddia etti yaşlı bakımından sorumlu bakan. Ancak bazıları bakanın bu sözlerinden etkilenmedi. Yaşlı bakımı genel müfettişi Natalie Siegel Brown, bazı yaşlı Avustralyalıların bakımdan geri kalma riskinin arttığını belirtti. Çünkü bu değişiklikler kapsamında hemşirelik ve fizyoterapi gibi masraflar hükümet tarafından karşılanacak. Ancak bakım alan yaşlılar banyo ve ulaşım gibi sözde bağımsız destekleri için bazı faturaları ceplerinden karşılamak zorunda kalacak. Toplumda en az imkana sahip olanların ortak ödeme modeli adı altında daha fazla para harcamak zorunda kalmalarından endişe ettiğini söyleyen yetkili, bu durumun da yaşlıları daha erken bakım evine gitmeye yönlendirebileceğini söyledi. Hayat pahalılığı baskısı özellikle konut erişilebilirliği konusunda her yerde hissediliyor. 2025'te federal siyasetin merkezinde bu konuda ne yapılabileceği tartışması yer aldı. Konut Bakanı Claire O'Neill, hükümetin bu sorunu arzı daha fazla teşvik ederek ve ilk ev alıcıları için %5 depozito sistemi kurarak çözmeye çalıştığını söyledi.
This policy is going to have a hugely...
Bakan Claire O'Neill, bu girişimin kullanmayı seçen halk için son derece anlamlı bir etki yaratacağını söyledi. Ancak bu hamle bazı seçmenler ve muhalefetin finans sözcüsü Senatör Jane Hume tarafından iyi karşılanmadı.
Of course that is going to...
Bu durumun fiyatları yükselteceğini ve tabii ki arz üzerinde kesinlikle hiçbir etkisi olmayacağını iddia etti Jane Hume. Bu arada Avustralyalılar konut kriziyle mücadele ederken hükümet kendi topraklarının çok ötesinde de aktif olmaya çabaladı ve 2025 yılı boyunca dünya sahnesinde orta dereceli bir güç olarak itibarını kanıtlamak için çok çalıştı. Washington'daki nöbet değişikliğiyle birlikte hükümetin görevlerinden biri de Donald Trump'ın Avustralya mallarına koyduğu gümrük tedbirleri doğrultusunda dikkatli davranmaktı. Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge böyle tavsiye ediyordu.
Because it's a dangerous, erratic regime in Washington.
Çünkü Washington'da tehlikeli, radikal bir rejim var ve buna olgunluk ve bağımsızlıkla yanıt vermemiz gerekiyor diye uyardı David Shoebridge. Ayrıca Trump yönetimi Joe Biden döneminde İngiltere, Amerika ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasına kuşkuyla yaklaştı ve inceleme başlattı. Ancak inceleme sonucunda her şey yolunda gitti. Birçok ülkenin liderleri gibi Anthony Albanese de Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak Avustralya'nın Filistin devletini tanıdığını teyit etti.
The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine.
Avustralya Filistin devletini tanımaktadır. Avustralya uzun süredir iki devlet temeline inanmaktadır. Bu devletlerden biri elbette İsrail, diğeri ise Filistin'dir diye konuştu Başbakan. Yine de Dışişleri Bakanı Penny Wong, Kasım ayında Avustralya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada diplomatik çabalarının daha yakın sulara odaklandığını söyledi. Avustralya, sivilleri korumak ve uluslararası hukuku korumak için çok taraflı çabaların bir parçası olarak her zaman katkısını yapacaktır. Çünkü barışın doğduğunuz yere bağlı olmaması gerektiğini biliyoruz. Ayrıca Hint-Pasifik'in orta gücü olarak en önemli sorumluluğumuz bu bölgede barış, istikrar ve refahı desteklemektir diye konuştu Penny Wong. Bu nedenle Avustralya'nın belki de en çok öne çıkmaya çalıştığı yer iklim değişikliği konusu oldu. Bu Avustralya'nın 2026 yılında yapılacak olan COP31 ev sahipliği konusunda Türkiye ile rekabet etmesiyle iyice ortaya çıktı. Aslında bu ev sahipliği rekabeti konusunda Avustralya kazanacakmış gibi duruyordu. Ancak Türkiye, Avustralya'nın adaylığını veto edeceğini söyleyince İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen, Türkiye'nin istediklerini yapmasına izin verdi. Böylece 2026'daki COP31'in ev sahipliği Türkiye'de kaldı. Sonuç hükümet için diplomatik bir felaket olarak tanımlandı, ancak Başbakan bunun böyle görülmemesi gerektiğini savundu.
We consulted our Pacific neighbors. I spoke with Prime Minister Marape.
Pasifik komşularımıza danıştık. Başbakan Marape ile konuştum. Fiji Başbakanı Rabuka ile konuştum ve olağanüstü bir sonuç elde ettik diye konuştu Başbakan. İklim değişikliği aynı zamanda ülke içi siyasi tartışmaların da merkezinde yer aldı. Chris Bowen, Avustralya'nın net sıfır hedefinin Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerinin %62 ile 70'i arasında bir yere düşürmek anlamına geleceğini doğruladı.
It's ambitious by international standards. Compared to like-minded similar economies.
Benzer ekonomilerle karşılaştırıldığında uluslararası standartlara göre iddialı. Bugünkü emisyonları yarıya indirmek iddialı bir karar olsa da ulaşılabilir. Bir hedef için iki şey olmalıdır: iddialı ve ulaşılabilir olması diye konuştu Bowen. Bu arada seçimden beri hem ulusal hem de liberal parti için sorunların merkezinde bu net sıfır tutumu yer alıyordu. Bunu ulusal parti lideri David Littleproud açıkça belirtti.
We will not be re-entering a coalition agreement.
Bu seçimden sonra Liberal Parti ile koalisyon anlaşmasına yeniden girmeyeceğiz. Ulusal parti ilke temelinde tek başına duracak diye konuştu Littleproud. Neyse ki bu ayrılık haberi duyurulduğu anda Liberal Parti lideri Susan Lee bu tutumunu iptal edebildi. Bugün David ve ben resmi olarak koalisyonu yeniden kurma konusunda anlaşmaya vardık ve yeni koalisyon gölge bakanlığımızı hazırladık. Ulusal Parti sonuçta net sıfır politikasını parti politikası olmaktan çıkardı ve liberaller de kısa süre sonra aynı şeyi yaptı. Liderler daha sonra koalisyonun enerji politikası platformunu açıkladı. Bu platformda kısa vadede fosil yakıt üretimini artıracak bir plan da yer aldı. Yıl sona ererken 16 yaş için sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. Bunun iyi bir fikir olup olmadığı konusunda birçok tartışma yaşandı. Ancak İletişim Bakanı Annika Wells, konuştuğu öğrencilerin büyük çoğunluğunun durumdan memnun olduğunu söyledi. Gerçi gençler bu kararı daha sonra yüksek mahkemeye taşıdı. Ancak ulusal güvenliğe odaklanarak başladığımız 2025 aynı konuyla sona erdi. Aralık ayında Sydney'deki Bondi plajında düzenlenen bir terör saldırısında Yahudilerin kutsal bayramı Hanukka kutlamasına katılan en az 15 kişi vurularak öldürüldü. Failler bir baba ve oğul olarak tanımlandı. Saldırganlardan baba olanı silah ruhsatına sahipti ve 6 adet kayıtlı ateşli silahı vardı. AZO Başkanı Mike Burgess, genç adamın ise aşırılıkçılarla bağlantılı olduğu için istihbaratın dikkatini çektiğini doğruladı.
Like the New South Wales Police, one of these individuals was known to us.
New South Wales polisi gibi bu kişilerden biri tarafımızca biliniyordu. Ama doğrudan tehdit açısından değil, bu yüzden burada ne olduğunu araştırmamız gerekiyor diye konuştu AZO Başkanı. Muhalefet lideri Susan Lee, diğer liderler ve önde gelen figürler arasına katılarak hükümeti antisemitizm için yeterince çaba göstermemekte suçladı.
We've seen a clear failure to keep Jewish Australians safe. We've seen a clear lack.
Yahudi Avustralyalıların güvenliğinin sağlanamadığını gördük. Antisemitizmi ortadan kaldırılması gereken bir kötülük değil, yönetilmesi gereken bir sorun olarak gören bir hükümetimiz var diyerek hükümeti eleştirdi Susan Lee. Antisemitizmle mücadele özel müsteşarı Gillian Siegel, Temmuz ayında Yahudi Avustralyalılara karşı düşmanlıkla mücadele için 20 maddelik bir plan açıkladı. Ancak bu öneriler hala değerlendirilme aşamasında. Özel müsteşar bu planın uygulanmasını istiyor, hem de bir an önce. Yani 6 aydan fazla bir süre önce sunduğum plan, antisemitizmi ortadan kaldırmak, insanları bilgilendirmek ve toplumumuzun dokusundan çıkarmak için alınması gereken bir dizi önlemi ortaya koyuyor. Bu önlemlerin bazıları hızlandırılabilir ve hızlandırılmalıdır diye konuştu özel müsteşar. Bu arada başbakan bu suçlamaları reddetti. Hükümetin elinden geleni yaptığını ve Avustralya'nın silah yasasını daha da sıkılaştırmak için şimdiden çalışmaların başladığını söyledi.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia.
Howard hükümetinin silah yasaları Avustralya'da büyük bir fark yarattı ve parlamentoda iki partili destekle başarılan bir reform anı oldu. Eğer bunları sıkılaştırmamız gerekirse yapabileceğimiz ne varsa kesinlikle hazırım diye konuştu Başbakan Albanese.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.